sadece canlarından ya da hayatlarından ya da sevdiklerinin hayatlarından, ailelerinin hayatlarından sorumlu değiller. Aynı zamanda dünya kamuoyuna ya da bizlere karşı taşıdıkları sorumluluk neticesi, sorumluluktan ötürü de ekstra bir zorluk var onların üzerinde. Mesele İsrail-Gazze konusu olduğu zaman ya da İsrail-Filistin meselesi olduğu zaman konuşacak insanı bulmak çok da kolay değil. Şöyle izah edeyim, hatta orayı birazcık daha açalım. Üstün körü konuşacak çok fazla insan bulursunuz. Ancak amasız konuşacak insanı birazcık zor buluyoruz. Binlerce, her gün binlerce kez Filistin toprakları işgal ediliyor aslında. Bunun detaylarını çok güzel bir şekilde hem içinde bulunduğu için hem de içinden çıktıktan sonra dışarıdan nasıl göründüğü konusunda çok böyle güzel bir perspektif sunduğu için Yehuda'nın söyledikleri çok apayrı bir perspektif sunuyor belgesele. Bu belgesel Amerika'da da çok büyük bir tanıtım kampanyasıyla beraber yayınlanacak. Umarım Amerika'da da izlemesi gereken kişiler bunu izler ya da bütün genel halk kitlesi buna bir şekilde ilgi gösterir ve kendi siyasetçilerini üzerinde baskı kuracak motivasyona sahip olurlar belgesel sayesinde. Orada yaşananları bize sadece maalesef gazeteciler ulaştırabiliyor ve onların da işleri gerçekten çok zor. Ve Türkiye bu konuda öncü ülkelerden bir tanesi Anadolu Ajansı sayesinde. Biz tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirirken buna sadece tarihsel sorumluluk olarak da bakmıyoruz. Aynı zamanda bunun bir vicdani tarafı ve uluslararası hukuk tarafı da var.
Merhaba, Anadolu Ajansı'nın kültür merkezindesiniz. Bugün 23 Nisan 2024 Salı. Ben Ümmü Hanatak. Bugün Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir belgeselden, The Evidence, Kanıt isimli belgeselden bahsedeceğiz. Malumunuz 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırıları devam ediyor. Yaklaşık 200 gün. 34 bin kişi hayatını kaybetti bugüne kadar. 200'den fazla insani yardım çalışanı, 140'tan fazla gazeteci ki bunlardan biri de Anadolu Ajansı kameramanlarından Muntasır Es Savaf'tı. Evet, 140'tan fazla gazeteci hayatını kaybetti. Bunlar çok zor sayılar, söylemesi zor olan sayılar, inanması zor olan bir süreç. Hastaneler, ibadethaneler, okullar bombalandı. Yaralı taşıyan ambulanslar bombalandı. Yardım kuruluşları da İsrail'in hedefindeydi. Ve tüm bunlar belgelendi. Hatta hala, ne yazık ki hala süren bu saldırılar gün gün, dakika dakika kayda alınıyor. Anadolu Ajansı muhabirleri saldırının ilk anından itibaren sahalardaydı. Oldukça zor şartlarda görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Evet, Anadolu Ajansı Gazze'de yaşananları belgeleyen bir kitap yayımlamıştı, Kanıt. İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görseller yer alıyordu. Bu kitapta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, kitabın ön sözünde bu kitabın Netanyahu başkanlığındaki İsrail yönetiminin işlediği savaş suçları sebebiyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesine katkıda bulunmasını umduğunu yazmıştı. Gazze'deki insan hakları ihlallerini aynı sorumluluk bilinciyle dünya gündemine taşıma kararlılığını vurgulamıştı ve nitekim öyle de oldu. Kanıt kitabı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki davada epey konuşuldu, zira kitap bütünüyle bir kanıttı. Evet, şimdi hem Kanıt kitabını hem de Kanıt belgeselini konuşacağız. Konuğumuz Anadolu Ajansı Özel Prodüksiyonlar Direktörü ve Kanıt belgeselinin yapımcısı Abdülkadir Karakelle. Kendisine hem Kanıt kitabı hem de Kanıt belgeseli üzerine merak ettiklerimizi soracağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Öncelikle tebrik ederim. Belgeselinizin galası yapıldı. Bunu konuşacağız. Tabii belgeselin detaylarından bahsetmek istiyoruz. Şimdi Kanıt kitabında İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belgelenmişti ve bunlara ek olarak bir belgesel hazırladınız. İsrail yönetiminin Gazze'deki Filistinlere yönelik saldırıları sırasında işlenen savaş suçlarının belgelenmesi için yeni bir delil dosyası oluşturacak bu. Ama tabii önce sizinle konuşsak, bu çalışmanın önemini, hem Kanıt kitabının hem de bu belgeselin önemini sizden dinlesek.
Şöyle ki, bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü biz bu belgeseli hani kanıt olsun diye değil de mevcut kanıtların bir fihristi olsun diye ürettik diyebiliriz. Sahada Anadolu Ajansı'nın muhabirleri hem kendi canlarını tehlikeye atarak hem de ailelerinin canlarını tehlikeye atarak orada yaşananları bize aktarıyorlar. Sadece Anadolu Ajansı'nın gazetecileri de değil, muhabirleri de değil. Dünyanın her tarafından gazeteciler orada çalışıyor ve İsrail tarafından hedef alınıyorlar. Yani açık hedef olarak, kasıtlı olarak hani belli bir yerde bulunan gazetecilerin vurulmasından bahsetmiyoruz. Gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alındığı bir ortamdan bahsediyoruz. Bu koşullar altında çalışıp oradaki görüntüleri bize ulaştıran insanlara bir borcumuz aslında bizim bu işi yapmış olmamız. Çünkü az önce de söylediğim gibi her gün binlerce fotoğraf geliyor Gazze'den. Her gün binlerce görüntü geliyor, video geliyor. Her gün yüzlerce haber yapılıyor. Sadece Anadolu Ajansı bünyesinde değil, bütün medya yani en azından duyarlı olan bu konuya tarafsız bir şekilde bakıp orada yaşanan mezalimi dünya kamuoyunun gündemine getirmeye çalışan yüzlerce gazeteci ve bir şekilde ya da onlarca gazeteci diyeyim sayıları da giderek maalesef azalıyor. Orada yaşananları bizlere aktarmaya çalışıyorlar. Ve çok büyük bir veri akışı var. Her ne kadar bu veri akışı kısıtlanmaya çalışılsa da, her ne kadar bu veri akışı bir şekilde önüne geçilmeye çalışılsa da, kah öldürerek, kah onların çalışma koşullarını imkansız hale getirerek, bu veri akışı devam ediyor. Ve bu kaotik ortamda, bu kaotik çünkü veri akışının bu kadar yoğun olduğu yerde şeyi analiz etmek, verileri hem analiz etmek hem de derli toplu bir şekilde kategorizasyonunu yaparak onları insanların çok da emek sarf etmeden anlayabileceği ya da en azından bir fikir sahibi olabileceği hale getirmek bizim görevimiz, bizim borcumuz da aslında. Çünkü az önce de söylediğim gibi siz de arz ettiniz. Anadolu Ajansı çalışanı maalesef bir arkadaşımız orada şehit edildi. Yine Lübnan tarafından haber yapmaya çalışan insanlar Lübnan topraklarında, hani Gazze topraklarında bile değil, Lübnan topraklarında şehit edilen Reuters çalışanları var, AFP çalışanları var. Dolayısıyla onların getirdiği bu görüntüleri biz sadece doğru bir yöntem izlediğimizi düşünerek aslında bir araya getirip kategorizasyonu sağlayıp bir fihrist oluşturduk. Sizin de girişte bahsettiğiniz üzere bütün bu sağlanan görüntüler, oradan sağlanan görüntüler İsrail'in işlediği savaş suçlarının birer kanıtı aslında. Kanıtı ortaya sunmak muhakkak bir karşılığının olması bekleniyor. Hani belgesel tek başına bu noktada yapabileceği şeyler ya da ulaşabileceği yerler kısıtlı olacaktır. Ancak uluslararası kamuoyunun dikkatini toplayabileceği bir ürün olması hasebiyle bu belgesel üretilen görüntülere de daha farklı bir anlam kattığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımızın çalışmalarının biz bir şekilde bir hap haline getirmek üzere yola çıkmıştık. Aynı zamanda şöyle bir durum da oldu. Belgeseli yaparken biz özellikle Gazze'nin içerisinden bazı görüntülere ulaşmaya çalıştık. Ve oradaki arkadaşlarımızın ben muhabirlik yapmadım hiçbir zaman. Ve haber toplamakla alakalı, orada yaşanan sorunlarla alakalı kendi tecrübem çok az. Ancak oradan biz Gazze'den spesifik olarak bazı görüntüler istemiştik. Belgeselin içerisinde kullanmak üzere. O görüntüleri ulaşmaya çalışırken yaşadığımız sıkıntıyı İstanbul'da oturduğumuz yerden yaşadığımız sıkıntının milyonlarca katını oradaki arkadaşlarımız yaşadılar ve biz o görüntülere bir türlü ulaşamadık. Çünkü gazetecilerin çalışma ortamı hakikaten tahmin edildiğinden çok daha kötü. Yani sivil halkın yaşadığı her sorunu yaşıyorlar. Barınma problemi devam ediliyor. Her zaman yiyeceğe ve içeceğe ulaşma, suya ulaşma, temiz suya ulaşma ya da her türlü yaşam yani yaşamın temel unsurlarının hiçbirinin sağlıklı bir şekilde olmadığı bir yerden bahsediyoruz. Bir de üstüne bu arkadaşlarımız sahip oldukları ekipmanları korumak, onların işlerliğini devam ettirmek gibi bir sorumlulukları da var. Sadece canlarından ya da hayatlarından ya da sevdiklerinin hayatlarından, ailelerinin hayatlarından sorumlu değiller. Aynı zamanda dünya kamuoyuna ya da bizlere karşı taşıdıkları sorumluluk neticesi, sorumluluktan ötürü de ekstra bir zorluk var onların üzerinde. Bu zorluğu da biz ekstra görüntüler istediğimiz zaman, hani sadece onların bize gönderdiği görüntüler değil, haberlerde yayınlanan görüntüler değil, ekstra bazı çekim taleplerimiz olduğunda onları gerçekleştiremedikleri de ama ne kadar uğraştıklarını da gördük. O vesileyle de aslında çalışma ortamının ne kadar tehditkar olduğunu da onlardan tekrar öğrenmiş olduk. Bu belgeseli az önce söylediğim gibi hani bir işlenen suçların kanıtı aslında her bir görüntü. Biz onları sadece bir fihristini derli toplu bir halde sunulabilir versiyonunu oluşturmuş olduk.
Bu belgeselin dikkat çeken yönlerinden biri de zaten herhalde görüntüleri hazırlayan, görüntüleri çeken, gönderen bu kişilerin, bu gazetecilerin şu anda hala savaşın tam ortasında olmaları.
Doğru.
Belgeselde çok önemli isimler var. Bu konuyu takip eden ve uluslararası alanda hukuki anlamda savunmaya çalışan birçok önemli isim de var.
Mesele İsrail Gazze konusu olduğu zaman ya da İsrail Filistin meselesi olduğu zaman konuşacak insanı bulmak çok da kolay değil. Şöyle izah edeyim, hatta orayı birazcık daha açalım. Üstünkörü konuşacak çok fazla insan bulursunuz. Ancak amasız konuşacak insanı birazcık zor buluyoruz. Yani bunun salt bir insan hakları ihlali olduğunu, salt bir savaş suçu işlendiğini ya da oradaki mezalimin tek taraflı olduğunu bütün yüreğiyle buna inanarak bunu söyleyecek insanları bulmak çok kolay değil. Zaten yani hani uluslararası medyayı takip eden insanlar, ya gerçi Türk medyasına da yansıdı. Sözde uluslararası basının amiral gemileri hükmünde olan birçok uluslararası basın kuruluşunun, Amerika merkezi ya da Londra merkezi, Birleşik Krallık merkezi basın kuruluşunun nasıl kendi gazetecilerini hangi kelimeleri kullanmaları gerektiği konusunda telkinde bulunduğunu takip ediyoruz. İşte katliam demenin yasak olduğu, soykırım demenin yasak olduğu ya da bunun bir insan hakları ihlali olduğunu ifade etmenin yasak olduğu basın kuruluşları var dünyada. Dolayısıyla Anadolu Ajansı bu noktada hem tarihi bir sorumluluğu üstleniyor hem de uluslararası diskursun oluşmasına çok ciddi bir de katkıda bulunuyor. Bu katkıda bulunan kişiler sadece gazeteciler değil, aynı zamanda insan hakları aktivistleri de var buna destek veren. Ya da resmi görevi bu olan insanlar da var. Biz de henüz vicdanını kaybetmemiş ve bu konuda doğruyu, hakikati söylemekten imtina etmeyen ve aynı zamanda uluslararası kredibilitesi çok yüksek olan kişilerle biz bu yola çıkmak zorundaydık. Başka bir seçeneğimiz zaten yoktu. Çünkü biz ortada kalan bir iş yapmak üzere çıkmadık yola. Bizim bakış açımız, evet, normalde habercilikte ya da belgeselcilikte işte ortadan bakmak diye bir mevzu vardır. Tek taraflı herhangi bir konuyu ele almamak doğru olandır. Ancak burada hem vicdanlar buna el vermez hem de karşı tarafın argümanlarının dile getirilebilecek kadar dikkat alınması gereken argümanlar olduğunu inanmadığımızdan ötürü biz tek taraflı bir belgesel ürettik. Sadece insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına dayanan bir belgesel ürettik. Ve bu konuda da doğru insanlara çalıştığımızı düşünüyoruz. Özellikle uluslararası insan hakları örgütlerinden, STK'lardan ya da Birleşmiş Milletler'den birçok kişi bir belgeselimize katkıda bulundu. Kısaca şöyle isimlerden bahsedelim isterseniz. Mesela Toby Tubman diye bir uluslararası ceza hukuku konusunda ya da uluslararası insancıl hukuk konusunda hem literatürde büyük katkılarda bulunmuş hem de daha önceden İsrail'in yargılanması gerektiği başkaca suçlarla alakalı olarak da müzakereler yazmış bir avukat. Toby Tubman İngiliz bir avukat. Onun çok ciddi katkıları oldu belgeselimizde. Sadece röportaj olarak değil, aynı zamanda bizim perspektifimizi netleştirme konusunda da kendisinin büyük paydası oldu. Diğer bir isim Francesca Albanese. Kendisi Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları hakkında çalışan özel röportörü, İtalyan. O mezalimin birinci gününden itibaren zaten sahadan bütün verileri toplayan, aynı zamanda bunları uluslararası hukuk çerçevesinde nasıl değerlendirilmesi gerektiğini Birleşmiş Milletler nezdinde gündeme getiren bir kişiydi. O da belgeselimizde yer aldı ve çok çarpıcı ifadeleri oldu. Diğer bir hanımefendi yine belgeselimizde röportaj veren Ayan Meczup. Kendisi Uluslararası Af Örgütü Ortalığı Direktör Yardımcısı. Onlar sahada yaptıkları çalışmalarla aynı, yani gazetecilerin ürettiği dokümanların, fotoğrafların, videoların ya da haberlerin doğruluğunu teyit eden, onların bir nebze daha kanıt vasıflarını daha muhkem hale getiren çalışmaları yürüten bir ekibin başında kendisi. Bu belgeselde de kendisi bütün hem kendi çalışmalarını anlattı hem de söyledikleriyle olayı nasıl ele almamız gerektiği konusunda bize derinlikli bir bakış açısı sundu diyebiliriz. Diğer bir katılımcımız, belgeselde katılım sağlayan kişi Kenneth Roth. Kenneth Roth, uluslararası insan hakları hukukunun babası olarak bilinen birisi. Ki 30 yıl boyunca HRW'nun, yani Human Rights Watch'un direktörünü yapmış bir akademisyen. Şu anda da Princeton Üniversitesi'nde akademisyenlik yapıyor. İnsan hakları dediğimiz zaman dünyada üzerine konuşulabilecek, konuşmasının kesinlikle hak olduğu 2-3 kişiden bir tanesi diyebiliriz. Ki onun 30 yıllık tecrübesi, ki 30 yıldır bu savaşı aslında takip ediyor. Yeni bir savaş değil bu. Daha önceden 2006'da, 2009'da, 2017'de, 2021'de yazdığı raporlar da var kendisinin. Hem akademisyen olarak hem de uluslararası Human Rights Watch'un, yani insan hakları izleme örgütünün yazdığı raporları da öncülük etmiş birisi. Hem sürece hakim hem de uluslararası hukukun bu noktada nerede durduğuna hakim olan birisi.
Yani bu 7 Ekim'den beri yaşananların aslında 7 Ekim'de başlamadığını da takip eden bir isim. Öyle değil mi?
Kesinlikle. Bütün bu saydığımız isimlerin tamamı aslında aynı noktada. Ki herkes meseleyi böyle sanki 1967'den ele alıyor gibi bir durum var. Ama aslında meselenin çok daha tarihi kökenleri var. Ve dünya var oldukça sanırım bu sorun da var olmaya devam edecek. Dolayısıyla yani bu yeni bir konu değil ve hiçbir zaman da ortadan kalkacakmış gibi gözükmüyor. Çünkü uluslararası konjonktür bir türlü ya da uluslararası karar alma mekanizmalarını etkileyecek noktada bulunan hiç kimse bizim beklediğimiz ya da bütün insanlığın beklediği sağlam duruşu ya da hakikatin yanında olma duruşunu gösteremiyor. Bu insanlar bunun farkında oldukları için buldukları her fırsatta seslerini yükseltmekten de imtina etmiyorlar. Diğer bir belgesele katkı sağlayan arkadaşımızın adı Raşa Abdurrahim. O da Uluslararası Af Örgütü'nün teknoloji direktörü. Şimdi teknoloji direktörünün bu konuyla nasıl bir bağlantısı var gibi bir soru uyanabilir zihinlerde. Bunu şöyle izah edelim. İşlenen savaş suçlarının tekrar simüle edilmesi, insanların bu işlenen suçları anlama noktasında faydalı oluyor. Kullanılan bombaların ya da işte oluşturulan tahribatın bilgisayar modellemelerini yaparak boyutlarını daha doğru anlamamızı sağlayan bir birim bu. Yine Uluslararası Af Örgütü'nün içerisinde, Amnesty International içerisinde. Bahsettiğimiz kişi Raşa da bütün bu çalışmaları yürüten birimin başındaki kişi. Dolayısıyla onların ekibinin yaptığı grafikleri de biz belgeselimizde yer yer kullandık. Ki çok faydalı işler yaptılar onlar da. İnsanların daha sağlıklı bir şekilde olayı görmesine imkan sağladı çalışmaları. Diğer bir katılımcımız, yine belgeselde röportajlarına yer verdiğimiz kişi Bradley Samuels diye bir araştırmacı. Onların da hem Forensic Architecture hem de Studios diye bir yapıları var. Bunlar da aynı Russia'nın ekibi gibi işlenen bütün suçların ya da üretilen ya yapılan tahribatın detaylarını ortaya çıkaracak teknolojik görseller hazırlayan bir kurum aslında burası. Onun direktörüyle bir röportaj yaptık. Diğer isim, en çarpıcı isimlerden bir tanesi hatta Yehuda Shaul. Yehuda eski bir İsrail askeri. O hem kendi tecrübesi üzerinden hem de mevcut hala askerlik vazifesini İsrail ordusunda yapan kişiler üzerinden olayın nasıl göründüğünü anlattı bize. Kendi tecrübesi, yani çok ilginç şeyler söylüyor aslında belgeselde, böyle soluksuz hala da izlediğim zaman belgeseli belki şu ana kadar bir 30 kere falan izlemişimdir. Yahuda'nın bölümü geldiği zaman tekrar böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Çünkü Yahuda belgeselde şunu söylüyor, birazcık bundan quotation yapayım. Yahuda diyor ki bu savaş tek başına bir savaş değil aslında. Her gün bir savaş var orada ve her gün bir işgal var. Yani siz İşinden çıkıp evine gitmeye çalışan bir Filistinliyi keyfi bir şekilde durdurup onu rahatsız ettiğiniz zaman siz o toprağı tekrar işgal etmiş oluyorsunuz. Ya da herhangi bir şekilde hiçbir şeye karışmadan normal sıradan bir vatandaş olarak Filistin topraklarında yaşayan birisini evine gecenin bir yarısı baskın yapıp sadece onları rahatsız etmek için onları oralara baskın yapıp onları rahatsız ettiğiniz zaman tekrar o toprakları işgal etmiş oluyorsunuz. Yani binlerce, her gün binlerce kez Filistin toprakları işgal ediliyor aslında. Bunun detaylarını çok güzel bir şekilde hem içinde bulunduğu için hem de içinden çıktıktan sonra dışarıdan nasıl göründüğü konusunda çok böyle güzel bir perspektif sunduğu için Yahuda'nın söyledikleri çok apayrı bir perspektif sunuyor belgesele. Diğer katılımcımız Mihail Sfat. Mihail bir avukat. İsrail'li bir avukat ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarını İsrail'de gündeme getirmeye çalışan ve bunu az önce bahsettiğim bütün uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla ya da Forensic Architecture ya da Studios gibi yerlerle iletişime geçerek onlara datalar sağlayarak içeriklerin üretilmesini sağlayan kişi ve 2009'da yapılan dökme kurşun operasyonunda, İsrail tarafından yapılan dökme kurşun operasyonunda de fosfor bombası kullanılmıştı. Yani İsrail'in işlediği en bariz savaş suçlarından bir tanesi bu. O fosfor bombasının tekrar kullanılmaması için İsrail'de dava açıp oradaki bütün askeri yönetmeliklerin değiştirilmesini sağlayan kişi aslında Michael Spartan. Ha, o belgeselde zaten kendisi de söylüyor. Hani kararlar bizim girişimimizde, evet belki fosfor bombasının kullanımı İsrail'de yasaklandı ama kararlar her zaman değiştirilebilir demişti ki nitekim de öyle oldu. İsrail kendi yüksek mahkemesinin aldığı kararları bile tanımadı İsrail ordusu ve 2009'da yaptığının aynısını 2023 yılında da yaptı ve fosfor bombasını kullandı tekrar. Dolayısıyla tüm bu isimler aslında gerçeği tüm çıplaklığıyla dile getirmekten korkmayan, endişe etmeyen ve bunu ilk defa da yapmayan kişiler. Onlarla çalışıyor olmak bizim için çok büyük bir gurur vesilesi oldu aslında. Ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan insanlar bunlar. İşte bazıları İngiltere'de yaşadı, İngiltere'de yaşıyor, Amerika'da yaşayanlar, Lübnan'da olanlar, İsrail'de olanlar. Mesela bu bahsettiğimiz hem Michael hem Yahuda, her ikisi de İsrail vatandaşı ve İsrail'de yaşamalarına rağmen bu cesareti gösterebiliyorlar. O açıdan da eğer buradan dinleme imkanları olursa onlara tekrar şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah onlar da bu yoldan hiçbir zaman geri dönmezler.
Evet ve bu bahsettiğiniz isimler bu belgeselde oldukça önemli noktalara değiniyorlar. Bazı ifadeleri var. Bu yaşananların sistematik bir soykırım olduğu hep konuşuluyor. Evet ama bunun artık bir meşru müdafaadan çoktan çıktığı hep konuşuluyor. Belgeseldeki konuklar bir imha kampanyası diyor mesela. Cezasızlık ifadesi var. Bunlar çok ciddi ifadeler.
Ve bunlar yeni şeyler de değil arz ettiğiniz hususlar. Yani yaklaşık olarak 80 yıldır İsrail zaten bu cezasızlık durumundan faydalanıyor. Dolayısıyla bu cüret de oradan geliyor. Çünkü ne yaparsa yapılsın bir şekilde bunun üstünü örtecek mekanizmaların devreye girmesinden daha önce bu tecrübeyi yaşadı İsrail. Dolayısıyla o yüzden bu kadar rahat. Mesela Toby Kadman bir noktada şeyi söylüyor. Mesela Türkiye herhangi bir yere silah satacağı zaman hemen ne gündeme geliyor? İşte bu silahlar kimler tarafından kullanılacak? Herhangi bir suçta kullanılacak mı falan filan. Amerikan senatosunda ya da denizler meclisinde bunlar gündem yapılabiliyor. Ancak İsrail'e sağlanan bu askeri yardımların ya da İsrail'e satılan silahların doğrudan savaş suçları kapsamında kullanılmasına rağmen Amerika'nın dahi burada bir savaş suçlusu olarak ilan edebileceğini söylüyorlar. Ama aynı zamanda biz şunu bekliyoruz aslında bütün insanlık olarak. Bu savaş suçuna ortak olan ülkelerin bir şekilde bu savaş suçunu işleyen ülkeyi cezalandırmasını bekliyoruz. En büyük hatamız bence bizim burada. Çünkü bütün bu silahları sağlayan insanlar, silahları sağlayan ülkeler aslında bunun bir ortağı ve oralardan hiçbir şekilde bir çözüm üretilmesini beklememek gerekiyor.
Belgeselin uluslararası gösterimleri de olacak.
Evet, uluslararası gösterimler olacak. Türkiye'de gösterildi belgesel. Galası'da yapıldı. Amerika'da gösterilmesi için bir platformda anlaşıldı. Bu belgesel Amerika'da da çok büyük bir tanıtım kampanyasıyla beraber yayınlanacak. Umarım Amerika'da da izlemesi gereken kişiler bunu izler ya da bütün genel halk kitlesi buna bir şekilde ilgi gösterir ve kendi siyasetçilerini üzerinde baskı kuracak motivasyona sahip olurlar belgesel sayesinde.
Belgeselin hem yurt dışındaki gösterimleri hem de Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasına verdiği destekten dolayı ona teşekkür etmesi ve aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın da verdiği destekle teşekkür etmesi Gazze'lilerin dünyaya sesini duyurmaları açısından da oldukça büyük önem taşıyor, değil mi?
Kesinlikle öyle. Çünkü söylediğim şeyi tekrar edeyim. Orada yaşananları bize sadece maalesef gazeteciler ulaştırabiliyor ve onların da işleri gerçekten çok zor. Ve Türkiye bu konuda öncü ülkelerden bir tanesi Anadolu Ajansı sayesinde. Biz tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirirken buna sadece tarihsel sorumluluk olarak da bakmıyoruz. Aynı zamanda bunun bir vicdani tarafı ve uluslararası hukuk tarafı da var. Ve aynı zamanda Türkiye'de bir şekilde iç kamuoyunda sanki farklı bir noktaya çekilmeye çalışıldı. Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkileri ya da ticareti. Bu konudaki ikiyüzlülüğü ortaya çıkarması açısından da önemli bir belgesel olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye bir taraftan bu işlenen bütün suçların hem uluslararası kamuoyuna getirilmesi, kamuoyunun gündemine getirilmesi hem de bir şekilde bunların mahkemelerde delil olarak kullanılabilmesi için çok ciddi bir efor sarf ediyor. Ve bu sarf edilen eforun da somutlaşmış, mütecessim hale gelmiş versiyonu bizim belgeselimiz, ürettiğimiz haberler diyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin tutumu bu konuda net, öyle olmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Bu belgeselde bunun bir mihenk taşlarından bir tanesi oldu.
Ve siz bu belgeseli tıpkı kanıt kitabının çok kısa sürede hazırlanması gibi oldukça kısa bir sürede hazırladınız.
Orada bizim işimizi kolaylaştıran iki unsur var diyebiliriz. Birincisi, belgeselin hazırlık süreci kısa sürdü, doğru. 2,5 aylık bir süreçte belgesel tamamlandı. 2,5-3 aylık bir süreçte. Ancak şunu ihmal etmeyelim. Bu belgeselin hazırlanması için çekilmedi o görüntüler. Tabii ki haber görüntüleri bunlar. Ama 7 Ekim'den bu yana zaten belgeselde bizim kullanacağımız görüntüler sürekli üretilmeye devam ediliyordu. Dolayısıyla bizim üzerine inşa edeceğimiz bir temelimiz vardı zaten. Dolayısıyla sıfırdan görüntü toplamak gibi, işte görüntüleri çekmek gibi böyle bir çaba içerisine girmedik. Daha doğrusu girdik bazı noktalarda. Da başarısız olduk. Ancak zaten elimizde bir belgesel çıkaracak kadar fazlaca görüntü hem Anadolu Ajansı tarafından hem de diğer ajanslar tarafından üretilmişti zaten. Dolayısıyla belgeselin üretimi evet nispeten diğer örneklerine göre kısa sürdü ancak dediğim sebepten ötürü zaten görüntülerin birçoğu hazırdı. İkinci bir husus da kanıt kitabı oldu. Biz belgeseli kanıt kitabının üzerine kondurduk diyebiliriz birazcık. Çünkü kanıt kitabı yani hem kanıt kitabının hem kanıt belgeseli yıllar sonra dönüp bakıldığı zaman derli toplu bir şekilde konuyu anlatan ürünler olarak ortaya çıktı. Ama önce kanıt kitabı zaten üretildi yine Anadolu Ajansı tarafından. Kanıt kitabı o kadar düzgün kategorize edilmiş, görüntüler özenle seçilmiş ve sürekli versiyonlar hala yenilenmeye devam ediyor görüntüler geldikçe muhakkak. Ancak belgesel çalışması yapmak isteyen birisi için mükemmel bir fihrist oldu bize. Çok doğru bir yol gösterici oldu. Dolayısıyla kanıt kitabının hazırlanmasında da emeği geçen bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına ve gazetecilerine buradan da teşekkür ederim. Çünkü o kitap olmasaydı bizim işimiz çok daha uzun sürebilirdi. Hem de yönetmenimizin işi uzun sürebilirdi. Yapım tarafının işi çok uzun sürebilirdi. Ama kanıt kitabı çok büyük bir, çok üzerine inşa edilebilecek, belgesel inşa edilebilecek çok harika bir temel oluşturdu bizim için. Bu açıdan da şanslıydık.
Peki, galada belgesel izlendi. Çok güzel konuşmalar yapıldı. Belgeseli izlemek isteyenler nasıl bir yol izleyecek peki? ki.
Belgeselimizin galası yapıldı. Çok yakın bir tarihte de Anadolu Ajansı'nın YouTube kanalında farklı dillerdeki altyazı ve seslendirme seçenekleriyle beraber yayınlanacak. Dolayısıyla belgeseli merak edenler ya da konuyu merak edenler Anadolu Ajansı'nın YouTube kanalından belgesele ulaşabilirler.
Evet, Anadolu Ajansı Özel Prodüksiyonlar Direktörü ve aynı zamanda Kanıt belgeselinin de yapımcısı Abdülkadir Karakel'le çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
Kültür Merkezi'ni dinlediniz. Anadolu Ajansı Özel Prodüksiyonlar Direktörü ve Kanıt Belgeseli Yapımcısı Abdülkadir Karakel'le konuğumuzdu. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Kanıt Belgeseli'nin detaylarını konuştuk. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.